Ayrım 5. Sıkı yönetim mahkemeleri. Grev ve memur. Her demokrasi bir çeşit oligarşidir. İnsanların bir arada yaşamaya başlamalarından bu yana yöneten, yönetilen ayrımı çeşitli toplumsal temellere göre değişen ancak bu niteliği dışında ortadan kalkmayan bir olgudur. Yönetilenler tarih boyunca yönetenlere karşı kendi hak ve özgürlüklerini koruyabilmek için çeşitli yollara başvurmuşlardır. Hukuksal ve siyasal değer yargıları tarih boyunca bu dönüşümlere bağlı olarak yaratılmışlar ve ortadan kaldırılmışlardır. Burjuva devrimi yapılmadan önce aristokrasinin hukuku vardı. Bu hukuk yerini burjuva hukukuna bıraktı. Burjuva hukukunun liberal sınırları gelişti ve bugün Batı demokrasilerinde bir güç dengesi olarak sosyal demokrasiyi oluşturdu. Türkiye'de 200 yıldır bir demokrasi kavgası verilmektedir. Ancak 200 yıldır aynı kısır döngünün içerisinde dolaşıp durulmaktadır. Demokrasiyi gerektiren temel kurum ve ilkeler benimsenmeden, sadece biçimsel kurallar ile sınırlı bir demokrasi anlayışını çağdaş demokrasi adıyla savunmaktayız. Türkiye'de son yıllarda yaşadığımız siyasal olayları, Türk toplum yapısı ve siyasal gelişimin dışında yorumlarsak, ancak yüzeyde ve kendi kendimize avutan bir soyutlama yapmış oluruz. Sosyolojik gelişimleri, birer zabıta vakası olarak görüp bastırıcı ve yasaklayıcı tedbirler almaksa polis devletinin başvuracağı yollardandır. Türkiye'de grev konusu gelişim ve koşulları ile ilginç bir sorundur. Bu sorunun gözleminde Türk demokrasisinin gelişmelerini görmek mümkündür. Grev, Batı demokrasilerinin temel kurumlarından biridir. Marksist demokrasilerde grev hakkına yer verilmez. Türkiye'de grev, yıllarca komünizm propagandası aracı sayılmış, birçok düşünür ve işçi grev hakkını savundukları için cezalandırılmışlardır. Bugün memur grevi konusu da aynı yanlış gözlem ve suçlamalarla gelişmektedir. Suç mu, hak mı? 1936 tarihinde iş kanunu kabul edilirken, devrin ünlü devlet adamlarından Recep Peker, grev hakkı konusunda şunları söylüyordu. İş kanunu bir rejim kanunu olacaktır. Bu kanunla Türkiye iş hayatı, yeni rejimimizin istediği ahenk ve çalışma yoluna girecektir. Yeni iş kanunu, sınıfçılık şuurunun doğmasına ve yaşamasına imkan verici, hata bulutlarını ortadan silip süpürecektir. Dipnot. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Zabıt Ceridesi, Cilt 12, Devre 3, 5, 6, Ankara 1936, sayfa 184. Metne dönüş. Ünlü politikacıyı böyle konuşmaya yönelten etken, İş kanununun grev hakkını kabul etmemesiydi. Aradan yıllar geçti. 1961 anayasası hazırlanırken grev hakkı bu kez bir anayasal hak olarak savunuldu. Çeyrek yüzyıl sonra bir kurucu meclis üyesi grev hakkı konusunda şu sözleri söylüyordu. Şerefli Türk işçisine grev hakkı tanıyarak tarih önünde, millet önünde çok şerefli bir vazife ifa ettiğimize kani bulunmaktayım. Maddeyi huzurunuza getiren komisyonu, bu konuda mazide hiç kimseye nasip olmayan tarihi şerefi iktisap etmiş oldukları için tebrik etmek isterim. Dipnot, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Kazım Öztürk, sayfa 2059, Seyfi Öztürk'ün konuşması. Metne dönüş. Hukuk, sosyal oluşumun çok gerisinde kalabilir. Yasalar yazıldıkları anda eskirler. Toplumsal gelişimler, yasaların dar kalıplarını aşar ve bir gün yeni hukuk düzeninin temellerini atmaya başlar. Bir devirde suç olan bir kavram, bir başka devirde vazgeçilmez bir hak olabilir. Grev hakkı daha çeyrek yüzyıl önce yasakken, bugün bir anayasal hak oldu ve grev hakkını savunanlar, kimseye nasip olmayan tarihi şereflerin sahipleri olarak kutlandılar. Hem de kimler tarafından? Bugün sağcı hükümetlerin de hiç de sosyal, hiç de liberal olmayan bakanların ağzıyla. Ya grev hakkını daha önce savunanlar? Onlar sosyal gelişmeleri daha önce gördükleri için hayatlarının en güzel yılları polis takibinde, adliye koridorlarında ve ranzalarda geçti. Anayasanın 42. maddesine göre, çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca yaşaması için sosyal, iktisadi ve mali tedbirlerle çalışanları korur ve çalışmayı destekler, işsizliği önleyici tedbirler alır. Anayasanın bu açık buyruğuna rağmen devlet, memurlar için sosyal, iktisadi ve mali hiçbir tedbir almamıştır. milli gelirden en az pay alan memurlar, devlete güçlerine göre en çok vergi veren yurttaşlar kesimindedir. Ancak devlet, değişen yaşama koşulları, fiyat hareketleri karşısında memurun çilesine ve acısına kulak vermezse, devletin anayasal görevi bir gün kendisine hatırlatılır. Kendisi görevini yerine getirmeyen bir devlet, memuruna "görevini yapmıyorsun" demek hakkına sahip midir? Kaldı ki anayasanın hiçbir maddesinde grev hakkını engelleyici bir hüküm yoktur. Anayasanın 117. maddesinde memurların nitelikleri, ödev ve yetkileriyle özlük işlerinin kanunla düzenleneceği belirtilmektedir. Memurlara da işçiler gibi grev hakkının tanınması anayasanın ruhuna uygun düşecektir. Kamu düzeni bozulur mu? Memurlara grev hakkının tanınmamasını isteyenler, bu hakkın kamu düzenini eski tanımla amme intizamını sarsacağı kanısındadırlar. Bugün Türkiye'de üniversitelerimiz, Danıştay ve Yargıtayımıza rağmen henüz kimin işçi, kimin memur olduğu konusu kesinlik kazanmış değildir. Öyleyse kimin kamu düzenini sarsacağı, kimin sarsmayacağı da hukuk açısından pek de ispatlanmış değildir. Aynı devlet örgütünde çalışanların bir kısmı işçi olur, bunlar grev yapabilir. Bu kurumda kamu düzeni sarsılmaz. Ancak aynı devlet kurumunda çalışanlardan memur sayılanların boykot girişimleri bile kamu düzeniyle ilişkili sayılır. Bugün Batı demokrasilerinin çoğunda memurlara grev hakkı tanınmıştır. Artık memur grevleri Batı demokrasisini oluşturan temel unsurlardan biri olarak nitelenmektedir. İngiltere, Fransa, Belçika'da memur sendikalarının grev hakları vardır. Dipnot: Devlet Memurlarının Hürriyetleri. Mukbil Özyörük, 1956, Ankara, sayfa 17-71. Metne dönüş. Grev hakkı tanımayan sendika kanunları ise akşamları memurların yorgunluk kahvesi içtikleri birer kuruluş olmaktan öteye bir anlam ve etkinlik kazanamazlar. Grev hakkı veremeyen bir sendika ancak bir aldatmacadır. Türk memurları da 624 sayılı devlet personeli sendikaları kanunu ile avutulmaktadırlar. Demokratik hak. Marksist demokrasilerde grev hakkı yoktur. Çünkü sosyalist devletlerde devlet, işçi devleti olarak nitelendiği için işçinin kendi kendisine karşı grev yapması da kabul edilmemektedir. Türkiye'de aynı görüşü bir başka türlü, ancak aynı gerekçeyle benimsenmektedir. Bürokrasinin devletin temsilcisi olduğu, dolayısıyla devletin kendi kendine karşı grevin amme nizamını sarsacağı kabul edilmektedir. Oysa bugün memur grevi Batı demokrasilerinin gereklerinden biri sayılmaktadır. Batı'da grev hakkı tıpkı bugün Türkiye'mizde yaşandığı gibi zahmetle kazanılmıştır. Türkiye'de bütün engellemelere rağmen bu hak elde edilecektir. Bu girişimleri köhnemiş, eskimiş ve çoğu anayasaya aykırı kanun maddeleriyle önlemek mümkün değildir. Türkiye'de yeni anayasayla gelişen sosyal birikimlerin filizleri hukukun köhne kalıplarını zorlamaya başlamıştır. Öğretmenlerin pasif direnişleri, anayasaca benimsenen sosyal devletin gerçekten sosyal mi yoksa patron devlet mi olduğunu ispatlayacak ve sonunda devletin üvey evlatları memurlar haklarını elde edeceklerdir. Milliyet, 27 Aralık 1969. Yabancı dilde eşitlik. Eşitlik ve özgürlük üzerlerinde en çok tartışılan ancak anlam ve kapsamları kesinlikle saptanamayan soyut iki kavramdır. Hukuk kuralları genelleştikçe bu kurallar ile amaçlanan hak ve özgürlüklerin öz ve sınırlarını tanımlamak güçleşir. Toplumsal düzenler, bilimsel öğretiler ve yasalar bu gibi genel kavramlara kendi kuramlarına uygun nitelikler vererek düzenlerinde kimlerin özgür ve eşit olacaklarını belirtirler. Yasalar ve tüm biçimsel kurallar toplumsal ilişkilerden doğarlar. Hukukun kaynağı sosyal gerçeklerdir. Sosyal gerçekler ise toplum hayatının kendisidir. Biçimsel kurallar genellikle hak ve özgürlüklerin herkesi kapsadığını anlatır. Sosyal gerçek tüm özellikleriyle yaşam koşullarını yansıtır. Herkes için varsayılan özgürlüklerin gerçekte kimler için var olduğunu gösterir. Yasaların arkasındaki toplumsal koşulların gözlemi, biçimsel kuralların temel dayanaklarını ortaya koyar. Böylece toplumun derinliğine ve düzeyden görünümleri belirlenir. Öz ve biçim gerçek niteliklerini kazanır. Somut gerçeklerin soyut kurallara uymadığı siyasal düzenlerde öz silinir, biçimsel kuralları savunulur. Bu yol, kanunculuk, sosyal gerçekle biçimsel kuralların çatışma ve uyumlarını araştırmak ise hukukçuluktur. Biçimsel görünümüyle herkesi kapsayan ve tüm yurttaşlara güvenceler sağlayan anayasa, gerçekte hiçbir etkinlik gücüne sahip değilse, taşıdığı toplumsal ilkeler uygulanmıyorsa, anayasayı yürürlükte saymak ve onun bekçiliğinden söz etmek ancak bir anayasa duygusallığı olur. Örneğin, anayasa aileyi toplumun temeli sayar ve devlete ailenin, ananın ve çocuğun korunması görevini yüklerken, aileler aç, çocuklar bakımsızlıktan ölürlerse, bu anayasa hükmünün ne gibi bir anlamı olacaktır? Yine anayasa, insan onuruna yaraşır bir yaşayış düzeyinin sağlanmasını, her yurttaşın tıbbi bakım görmesini, halkın beslenmesini devlete görev olarak verir. Ama insanlar açlıktan, doktorsuzluktan, ilaçsızlıktan ölürlerse, anayasa egemenliğinden örnekler vermek bir siyasal avuntu olmaz mı? Bu yazımızda soyut kuralları ile somut gerçekleri karşılaştırarak biçim ve öz arasındaki çelişmelere değinecek ve görüşümüzü kanıtlamak için yabancı dil sorununu konu olarak seçeceğiz. Anayasa kuralları. Anayasanın 12. maddesi eşitlik kenar başlığında şu hükmü taşımaktadır. Herkes dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. Yasa önünde eşitlik, yerli yabancı herkesi kapsayan bir hukuksal ilkedir. Bu ilke, yasama ve yürütme organlarını ve idare makamları ile kişileri bağlayan bir genel anayasa kuralıdır. Yasama organı, belli kişilere ayrıcalıklar tanıyan yasalar koyamayacağı gibi, yürütme organı ve idare makamları, yürürlükte olan yasaları eşit olarak uygulamak ödevindedirler. Bir kişiye, aileye, zümreye ya da sınıfa ayrıcalıklar tanıyan yasalar, anayasaya aykırı olacağı gibi, herhangi bir kişi, aile, zümre ya da sınıfa ayrıcalık sağlayan uygulamalarda, anayasanın yasa önünde eşitlik ilkesiyle çelişir. Dolayısıyla, anayasaya aykırı bir sonuç yaratılır. Anayasamızda eğitim konusuna iki madde ayrılmıştır. Eğitim hakkına ilişkin 21. maddede herkesin bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahip olduğu belirtilerek eğitim temel haklar kapsamı içine alınmaktadır. Bu maddede herkes için bir hak olarak nitelenen eğitim, Anayasanın 50. maddesine göre de devletin yerine getirmesi gereken temel bir görev olarak kabul edilmektedir. Gerçekten söz konusu 50. madde, halkın öğrenim ve eğitim ihtiyaçlarını sağlama devletin başta gelen ödevleridir derken, devletin yönelmesi gereken temel hizmet alanını göstermektedir. Eğitim toplumun gereklerine ve çağdaş koşullara göre saptanır. Türkiye'de devletin eğitim görevinin son derece önemi vardır. Az gelişmişliğin olumsuz izlerine en çok eğitim alanında rastlanır. Eğitim eşitsizliği, toplumsal, bölgesel ve sınıfsal özellikleriyle toplumun her kesimini etkileyen temel adaletsizlik kaynağıdır. Devletin bürokratik çarklarını çevirecek, siyasal hayatta yer alacak kişiler bu dengesizliğin ortamında yetişirler. Binlerce pırıl pırıl zeka, okulsuzluktan ve geçim darlığından dolayı eğitim olanakları bulamaz ve sesleri Anadolu'nun karanlığından duyulmaz olur. Eğitilme olanakları bulanlar, bölgesel koşullarına göre gerekli bilgilerle yetişemezler. Yeterli sayıda öğretmen ve eğitim aracı yoktur. Örneğin, Doğu illerinde ana dilimizi bile öğretemeden mezunlar verilir. Doğaldır ki bu engel koşullar içerisinde yabancı dil öğretme olanağı yoktur. Devlet liselerinde öğretilen yabancı dille herhangi bir yabancı yayını izlemek olanaksızdır. Buna karşı yabancı dil kolejlerde ve yabancı liselerinde gereği gibi öğretilir. Bu liselerden mezun olanlar kolaylıkla yabancı yayınları izleyebilirler. Anayasanın yasa önünde eşitlik ilkesini ve hiç kimseye ayrıcalık tanınmayacağını belirten 12. maddesiyle eğitim hakkına ilişkin 21. maddesi ve devletin eğitim görevini hüküm altına alan 50. maddesi bir arada düşünülürse, toplumumuzdaki eğitim adaletsizliğini kanıtlayacak bir sağlam ölçü elde etmiş oluruz. Bu ölçü ile sadece bir örnek olan Üniversite Asistanlık ve Dışişleri Bakanlığı Meslek Memurlukları sınavlarının anayasaya açıkça aykırı olduğu sonucuna varırız. Şöyle ki, somut gerçek. Devlet İstatistik Enstitüsü araştırmalarına göre, 1964-1965 ders yılında toplam lise mezunlarının %86.7'si, parantez içinde 19.925 kişi, devlet liselerinden %1.4'ü, parantez içinde 323 kişi, resmi kolejlerden %0.7'si, parantez içinde 156 kişi, akşam liselerinden %8.3'ü, parantez içinde 1928 kişi, özel Türk liselerinden %1.1'i, parantez içinde 251 kişi, azınlık liselerinden ve %2.8'i, parantez içinde 643 kişi, yabancı liselerden mezun olmuşlardır. Yine 1964-1965 rakamlarına göre toplam 223 liseden 8'i kolej, 139'u devlet lisesidir. Geri kalan 7 lise akşam lisesi, 69'u ise özel lisedir. Yeterli yabancı dil eğitimi yapan resmi kolejler ve yabancı liseleri 1964-65 ders yılında bitirenlerin toplamı 966'dır. 1964-65 ders yılında mezun olanları konumuza örnek olarak alırsak şu sonuca ulaşırız. Yeterli yabancı dil eğitimi yapmayan devlet liselerinden 19.925 kişiye karşı bir yabancı dili yazan ve konuşan 966 kişi mezun olmuştur. Bir yabancı dili çok iyi bilen bu 966 kişi yüksek öğrenimlerini tamamladıklarında lise mezunlarına oranla ayrıcalıklı bir hukuksal uygulamadan yararlanmaktadırlar. Üniversiteler Kanunu'nun 39. maddesi uyarınca yapılan dil sınavını orta öğretimde bir yabancı dili yeterince öğrenmiş olan kolej ve yabancı lise mezunları kazanmakta, dil güçlüğü nedeniyle lise mezunu olan adaylar sınavlara girememektedirler. Sınavlarda ise ancak yabancı dil eğitimi görmüş kolejlerden gelen öğrencilerin başarabilecekleri düzeyde sorular sınav konusu olmaktadır. Görünüşte belli bir diploma derecesi koşulu ile tüm fakülte mezunlarına tanınmış olan asistanlık sınavları gerçekte dil eğitimi görmüş varlıklı aile çocuklarına açıktır. Dışişleri Bakanlığı meslek memurluğu sınavlarında bu eşitsizlik tüm koşulları ile hüküm sürmektedir. Bu sınavlarda diplomatik yazışma düzeyinde Türkçeden bir yabancı dile ve o yabancı dilden de Türkçeye çeviriler sınav sorusu olarak sorulmaktadır. Doğaldır ki bu sınavları da orta öğretiminde bir yabancı dili öğrenmiş ya da eğitimini yurt dışında yapmış olanlar kazanmaktadır. Bu sınavları devlet liselerinden gelmiş olanların kazanması objektif olarak olanaksızdır. Ankara Maarif Koleji, Galatasaray Lisesi, St. Joseph Lisesi, Tarsus Koleji gibi ancak ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuyabileceği okulları bitirenler bu mesleğe ayrılabilmektedirler. Hakkari Lisesi'nden, Kars Lisesi'nden, Urfa Lisesi'nden, Sivas Lisesi'nden gelen Hukuk ve Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarına bu mesleğin kapıları kapalıdır. Hariciyecilik mesleği birkaç lisenin ve ailenin tek elindedir. Bu uygulama anayasanın 12. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen hiçbir kimseye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz hükmüne açıkça aykırıdır. Çünkü devletin kendi olanaklarıyla öğretmediği ancak paralı okullarda okuyanların kazanabileceği sınavlarda bu paralı orta öğretimi yapmış kişilere imtiyaz tanınmaktadır. Devlet kamu hizmetini genellikle ilkesi uyarınca yerine getirir. Devletin olanakları bir yabancı dil öğretmeye yetmiyorsa ancak bir kısım yurttaşların gidebileceği okullarda öğrenilebilecek dili sınav konusu yapamaz. Yaptığı anda kişilere, ailelere, zümrelere ve sınıflara ayrıcalık tanımış olur. Örneğimizde 1964-65 yılında resmi kolej ve yabancı liseleri bitiren 966 kişi toplam lise mezunlarının 4.2'si olmalarına rağmen mezunların %87.7'si olan 19.925 kişi karşısında ayrıcalıklı durumdadırlar. Bir yıldaki lise mezunlarının her 20 kişisinden ancak bir kişisi yeterli derecede dil bilmekte, sözü geçen sınavları da bu ayrıcalıklı kişiler kazanmaktadır. Düzensizliğin temeli. Üniversite öğretim üyeliği ve Dışişleri Bakanlığı meslek memurları için yabancı dilleri yeterince bilmek bir zorunluluktur. Ancak bu zorunluluğun yükünü bir kısım yurttaşların omuzlarına yüklememek gerekir. Bu adaletsiz durumun ilk bakışta oldukça basit bir çözüm yolu vardır. Gerek üniversite asistanlık, gerekse dışişleri meslek memuru sınavlarında dil sınavı yapılmaz. Bilim sınavını kazanan adaylar bir ya da iki yıl süreyle yurt içinde ve dışında yabancı dil eğitiminden geçirilirse bu adaletsizliğin önüne geçilir. İkinci 5 yıllık kalkınma planında üniversite asistanları için fırsat eşitliğini sağlama amacıyla yabancı dil bilme zorunluluğunun kaldırılacağı belirtilmişse de bugüne dek yasayı değiştirmek konusunda tutarlı ve kararlı bir girişime rastlanmamıştır. Dipnot, İcra Planı 1969 yılı programı sayfa 101 madde 439 metne dönüş. Yukarıda anlatılan konu biçimsel kurallar ile toplumsal gerçek arasındaki gelişmenin sadece bir örneğidir. Geri bir toplum ile ileri bir anayasanın temel konularda çatışıp çelişecekleri bir sosyolojik zorunluluktur. Ancak bu gibi sorunların sadece birer anayasa ve hukuk sorunları olmadıklarını, maddelerin dar kalıplarını aşan toplumsal temellere dayandıklarının bilinmesi gerekir. Bu bilinmedikçe sadece gözümüze çarpan adaletsizlikleri çözmeye yönelen kısır bir devrimciliğe ve dar kanunculuk mantığına saplanırız. Oysa toplumun her kesiminde adaletsizliği gün ışığına çıkmış, bugünkü bozuk düzeni perakende çözüm yolları ile değiştirmek ancak bir iyimserlik olur. Düzensizlik toplumun temelindedir. Milliyet, 27 Ağustos 1969. Ayrım sonu.